Ayaşlı ile kiracıları. Memduh Şevket Esendal.
Ayrım 8.
Böyle günlerde babası sabah rahatsızlığına katlanıp çocuğuna bakmak istedi, beceremedi. Hizmetçisiz kaldıkları günlerde Halide'ye 5-10 para verip ona baktırmak istediler. Halide bunların çocuklarına bakacak yerde kendilerini azarlamaya kalktı. Onlar hepsi işsiz adamlar, çocukları da yok. Akşama kadar da yatarlar. Siz Turan Hanım'la aşık mı atacaksınız diyordu. Halide'nin bu sözlerine katlanıp da çocuklarını onun eline bıraksalardı kazanırlardı. Halide anasından babasından ve başka hizmetçilerden çocuğa hem temiz bakıyor hem de kendini saydırıyordu. Bunlar Halide'nin lakırdılarına, azarlarına dayanamadıklarından her hafta bir hizmetçi getirerek çocuğu büsbütün huysuz etmeye koyuldular. Öğleden birkaç hafta geçti. İffet Hanım uykusuzluğa, kocasına karısının diline dayanamadı. Karı koca çocukları başlarından salmak için bir yol aradılar ve sonunda İffet Hanım oğlanı İstanbul'a kendi anasının yanına götürüp bırakmaya, çocuğun masraflarına karşılık olmak üzere de Aydana'ya bir para vermeye razı oldular. Hemen ertesi günde İffet Hanım Turhan'ı İstanbul'a götürdü. Çocuk aradan çıkınca bu karı koca daha kavgasız yaşıyorlar. İkisi de rahat ediyorlardı. İkisi de kendilerini istedikleri gibi kumara verebiliyorlar. Geceler sabaha kadar oturup gündüz de akşama kadar yatıyorlardı. Abdülkerim'e çalışacak kadar bile zaman kalmıyordu. Bu şeyhin büyük babaları da Midilli adasından buralara gelmişmiş. Haki Bey kısaca boylu, tombul, sarışın, beyaz tenli, az şaşı gözlü, eli ayağı ufak, 35-40 yaşlarında görünür bir adam. Turan Hanım kocasının 40'lı 50 arasında olduğunu söyler. Haki Bey'in çocukluğu Tekke'de geçmiştir. Çocuk iken çok dalgın ve unutkandı. Mektepte sınıfları babasının hatırıyla geçerdi. Babasının hatırı geçmeyen yerlerde sınıfları bir durup bir geçerek mektebi ağır ağır bitirirdi. Yüksek tahsillerini yaptığı Mülkiye Mektebi'nde böyle düşüne düşüne bitirip İstanbul'da bir köşeye ilişip kalmak isterken yakasını askerliğe kaptırdı. Soluğu İhtiyat Zabit Mektebi'nde aldı. Her gün sıkı talim, arazi üzerinde tatbikat, yürüyüş. Karavana Haki Bey'in yumuşaklığını sırtından aldı. Onu sinirleştirdi, katılaştırdı. Ona kuru tahta üzerinde yatmak nedir öğretti. Yer çamur olursa nasıl yatılır gösterdi. İlk başladığı günler yapamam demiş, yalvarmıştı. Kumandana mektup getirmişti. Hiç dinlerler mi? Yaparsın hadi bölüyor dediler. İstediklerini yaptırdılar. Onu ilk ateşi talim için atış yerine getirdikleri gün nasıl oldu da bayılmadı, ölmedi. Neyi yapamam sanırsa onu yaptırdılar. Nerelerden korkarsa hepsi başına geldi. Sıcak bir günde çanta, tüfek sırtında uzun bir yürüyüşte şimdi ben bayılırsam diye düşünürken düştü, bayıldı. Kafasına bir kova su döktüler, ayıldı. Gene yola sürdüler. Bayıldı, ayıldı, düştü, kalktı. En sonunda ihtiyat zabiti çıktı. Şişmandı, zayıfladı. Yumuşaktı, katılaştı. Aktı, karardı. Uyuşuktu, cansızdı, biraz canlanır gibi oldu. Arkadaşlarına pazularını gösterir, çatar, güreşmeye kalkar, yüksekten atar, yiğitlik taslar, atılganlık eder. Sonra en olmayacak yerde de odadan dışarı çıkmak istemez. Yalnız gece sokağa çıkmaktan korkar. Haki Bey zabit olduğu günler harbin son günleriydi. Cephelerde dolaşmadı. Askeri bıraktılar. İstanbul sokaklarında biraz işsiz dolaştıktan sonra günün birinde bir arkadaşıyla kaçtı. Anadolu'ya geçti. O günlerdeki adam kıtlığını gençlerimiz bilmeyecekler. Haki Bey'i hemen bir kaleme başkatip yaptılar. Az zaman sonra müdür muavini oldu. Bugün can sıkacak kadar korkak, yarın baş döndürecek kadar korkusuz bir başkatip oldu ve yeniden şişmanlamaya başladı. Haki Bey de ihtiyat zabit mektebinden kalma alışkanlıklar, yiğitlik hikayeleri de çoktur. Coşarsa bunları kalemin ortasında bağıra bağıra anlatır. Yakar, yıkar, kumanda eder. Dili dolaşıp gözleri büsbütün şaşılaşıncaya kadar söyler. Sonra yerine oturup işine bakamayacak kadar sinirlendiği için kalemden çıkar, gezinir. Başka dairelere gider. Yahut sokağa çıkardı. O zaman Yunan ordusu Afyon'daydı. Çokları dört tarafı karanlık görüyor, umutları kırılmış bulunuyordu. Haki Bey bir gün bunlardan birine karşı bizim orduları yürütüp Atlas Denizi'ne kadar çıkarıyor. Birkaç gün sonra da kendisi biraz umutlanınca söz söyleyen bir adam karşısında gök kubbenin direklerini alıp başımıza yıkıyor. Kendisi de altında kalıyordu. O zaman da Haki Bey'in en büyük umutları şarktan gelen Yeşil Ordu ile şimalden gelen Kızıl Ordu'daydı. İhtilal, kan, zenginleri kesmek, insanları bir etmek, müsavi etmek onu coşturan şeylerdi. Cepheden kötü bir haber geldiği gün Haki Bey Yeşil Ordu'nun yaklaştığından başlıyordu. O günlerde bilmem ne için Avrupa'ya bir satın alma komisyonu gönderildi. Haki Bey de bu komisyona katip olarak verildi. Bunlardan biraz evvel de Haki Bey Turan Hanım'la tanışmış bulunuyor. Turan Hanım o zaman ablasının yanında oturan ve ne yapacağını bilmeyen bir genç Dul Hanım. Kocasından yeni ayrılmış. Nişesinin gözlerinden korkuyor. Ablasının evi ona dar gelecek gibi görünüyor. Sonu karanlık düşünceler içinde boğulup duruyordu. Haki Bey'e varmak için elinden geleni yaptı. Yaşının umulmayacak kadar akıllı bir hanım olduğu için Avrupa'ya gitmek işi çıkınca evlenmek düşünceleri biraz değişmiş olan Haki Bey'i kandırdı. Evlendiler. Avrupa'ya da birlikte gittiler. Komisyon 2 ay Avrupa'da kaldı. Sonra döndü. Yalnız Haki Bey'i bilmem ne iş için Almanya'da bıraktılar. Sonra da orada unutuldu. Muhasebe parayı yollamaya alışırsa düşünmez yollar. Kaleminde hiçbir işi olmadığı için kimse onu sormadı. Orada kaldı. Aradan 1-2 yıl geçtikten sonra dairede onu tanıyan da kalmadı. Bir aralık bilmem ne için daireden bunu aradılar. Anlamak istediler. Bilen bulunmadı. Eski memurlardan birini bulup ona sordular. O da Haki Bey'i tanımıyormuş. Aklını kalan başka bir adamla Haki Bey'i karıştırdı. Büsbütün yanlış bir cevap verdi. Bunun aileye bizden veriliyordu ama kendisi müdafaanın adamıdır dedi. Kimse bir şey anlamadı. Bir zamanda böyle geçtikten sonra bir gün müdürün biri bunu aramış. Kendine de yazmış. Anlaşılmış ki Haki Bey'in orada belli başlı bir işi kalmamış. Geriye çağırmışlar. Haki Bey memlekete dönünce kalemini tanıdık hemen hiç kimse bulamadı. Hepsi değişmiş. Yerlerine yabancı adamlar gelmiş. Daire değiştirilmiş. Gözlüklü, kalıplı kıyafetli adamlar ortaya çıkmış. Odacılar, kavaslar, kocaman bir evrak kalemi. Müdür Bey'e çıkmış. Ondan hesap sormuşlar. Haki Bey korkak ve hesaba çok iyi bakar bir adamdır. Santimine kadar hesabını vermiş, rapor sormuşlar. Rapor. Hiç rapor yolladınız mı? Orada boş mu oturdunuz? Yollamadım olur mu? Benim raporlarımı okumadınız mı? Gitmiş, aramış taramış, raporlarını bulmuş. Desteğiyle, dosyayla kağıtlar. Kendisi getirmiş. Müdürün önüne koymuş. Bundan başka Haki Bey bir de kendi yazdığı bir mektubu bulmuş. Bu mektupta Haki Bey orada işinin bittiğini söylüyor. Yeni emir istiyor. Haki Bey'e bir kusur bulunamamış. İlk günlerde Haki Bey bu yabancı arkadaşlar içinde çok sıkıldı. Çekilmek başka bir iş tutmak istedi. Müdürden evrak mukayyidine kadar kimse onu sevmiyor, istemiyor gibi görünüyordu. Eskiden müdür muavini olmuşken ona yeniden baş katiplik verdiler. Karısı al dedi. O da aldı, sesini çıkarmadı. Aradan biraz zaman geçince yeniden kalemine alıştı. Gene eski Haki Bey oldu. İşleri yeni arkadaşları öğrendi. Daire işlerinin iç yüzlerindeki eksiklikleri yeniden kavradı ve içine emniyet geldi. Memurlar amirlerin ve arkadaşlarının zayıf taraflarını bilmezlerse yerlerinde emniyetle oturamazlar. Şimdi iyidir. Bunlar bir odada 3 arkadaş otururlar. Erkenden Haki Bey işine gelir, önüne istatistiklerini açar, çalışmaya başlayacağı sırada işlerinden biri ortaya bir söz atar. Münakaşa başlar. Aktır derlerse Haki Bey karadır der. Karadır derlerse aktır diye tutturacaktı. Çene yaşıtırmak saatlerce sürer. Eğer Haki Bey'in çalışkanlığı tutmuş ise yahut müdür çağırıp ona bir iş vermiş ise ona alışır, ağzını açmaz. Ne söylesinler ne yapsalar aldırmaz. Gelip kafasına vursalar söze karıştıramazlar. Bir iş yaptığına inanarak eve döndüğü geceler çok şen olur. Evde herkesle hiç kimseyi bulamazsa karısıyla çene yarıştıracak bir söz arar, çatar. Misafirlerinden birini bulursa hemen onu yakalar. Eğer misafir de inatçı ise ikisi de yorulup kesilmedikçe bırakmaz. Onunla alay ederler, aldırmaz, kızmaz, söyleyeceğini söyler. Eğer karşısındakiler onun sözünü amansız bir yerden yakalarlarsa hemen döner. Sözünden dönüyorsun denilse bu sefer dönmediğini tutturur. Gene sözü değiştirmiş olur. Onun için iş bir fikrin, bir düşüncenin ispatı değil, münakaşa edilmesidir. Söze bir muharebenin kazanılması doğru olduğunu ispat etmek için başlayıp kaybedilmesi doğru olacağı neticesine çıktığı çoktur. Boş zaman geçirmek, aslı olmayan sözler konuşmak istenildiği zaman Haki Bey'le konuşmak eğlencelidir. Bizimle tanışıncaya kadar odasında Haki Bey'in yaşayışı pek acıklıydı. Karısı dostlarıyla sabahlara kadar kumar oynar, oyunu bozuyor diye Haki Bey'i aralarına almazlar. Eğer oyuncu olmazsa ister istemez onu da alırlar. Oyunda Haki Bey'in yiğitliği, batırlığı tutarsa kimseye kağıt açtırmaz. Bunun kendi bulduğu bir metot, bir usul olduğunu söyler. Eğer korkaklığı tutarsa bu sefer de hemen hiç oyuna karışmaz. Elinde kağıt olsa da söylemez, oyunun tadını çıkarır. Eğer oyuncular tamamsa, Haki Bey'e çene çalacak kimse de yoksa, misafirler kim olursa olsun divanın üstüne kıvrılır, uyumaya çalışır. Çok geceler ancak sabahleyin gece divan üstünde ütüsü bozulan pantolonunu değiştirip ütüsünü giyer, daireye gider. Böylece çok geceler ancak 3-4 saat uyku ile gene sabah erken işine gidiyor ve bundan da şikayet etmiyordu. Bunların oturdukları oda benim odamın biraz genişçesi. Biraz büyükçesi ise de iki kişilik büyük karyola, onu saklayan büyük paravan, geniş bir divan. Turan Hanım'ın hiç sevmediği iki kitap etajeri, oyun masası, birkaç sandalye, iki geniş koltuk burada gezecek yer bile bırakmıyordu. Turan Hanım kitapları da bu odada pek fazla buluyor çünkü Haki ne kitap okuyor ne de okumak istese boş zaman bulabiliyordu. Bundan başka bu kitapların çoğu basıldıkları hafta içinde okunursa belki bir değeri olan eserlerdi. Bunların bir takımının ilk sayfaları bile kesilmemişti. Bunların arasında tamirat borçlarına son verilen şekil, Bolivya hükümetinin son tezi gibi eserler de vardı. Haki Bey Almanya'da topladığı kitapları karısının zoru ile gelirken bir gün aldırmak umuduyla konsolosluğa bırakmıştı. Bizlerle tanıştıktan sonra Haki Bey'in yaşayışı, uykusu biraz daha düzeldi. Oyun oynayanlar Turan Hanım'ın odasına toplanırlarsa, oynamayanlar da İskender Bey'in yahut Faykan'ın odasına toplanıyorlardı. Çok geceler Fuat geç zamana kadar çalıştığı için Fayka da kaynanasını kendi anasının evine yollayıp odasını açabiliyordu. Ayasya'nın odasında benim odamda oturdukları da oluyordu. Konuşuluyor, tavla oynanıyor. Haki Bey Şefik Bey'e çatıyor. Hasan Bey ile Ayasya'da içtikleri geceler çalınıyor, okunuyor. Abdülkerim ve Buhara türküsü söyle diye asılıyorlar, eğleniyorlardı. Ben bir köşeye çekildiğim, fabrikanın başı ağrıdığı, İffet Hanım'ın kocasıyla kavga edip erkenden yattığı, biraz bunlu gamlı gecelerde Haki Bey İskender'in odasına kaçıp geniş kanepenin üstünde uykusunu çekiyordu. Turan Hanım'ın odasına bazı geceler kendisinin de tanımadığı oyuncular geldiği oluyor, çok yüksek oyunlar oynuyordu. Böyle gecelerde bizim komşulardan İskender, Fayka, İffet Hanım Turan'ın odasına gidiyorlar. Başkaları uğramıyor. Haki Bey bile kendini göstermek istemiyordu. Biz Ayaş'ın odasına toplanıyoruz. Yahut İskender odasına gidiyoruz. Abdülkerim ile Haki bir ziyafetine tavla oynuyorlar. İçimizde yalnız Şefik Bey İskender oyunu oynarken onun yanında bulunmak istiyor ve bir aralık kaçıp içeri odaya gitmek fırsatını kolluyordu. Şefik Bey tavla oynar. Eğer sıkılırsa pul çalar. Artık eksik oynar. Zar tutmaya çalışır. Uyuşuk durmasına bakıp aldanmamalı. Umulmayan oyun, düzen onda tamamdır. Bunların Haki Bey ile oyun oynamaları başlı başına bir eğlence olur. Bölüm 11, sayfa 74. 9 numarada gençten saz benizli, gölge gibi bir adam oturuyor. Görseniz bu adamı seversiniz. Ben onu sabahleyin havlusu omzunda tıraş olmak için hamam odasına giderken görürdüm. Dudaklarında tatlı bir gülümseme duvara çekilir, size yol verir, sessizce odasına girer. Ben onu bir mektup hocası sanıyordum. Bir gün Ayaşlı'dan sordum. Bizim hoca nerede? Görünmüyor dedim. Hangi hoca dedi? 9 numarada oturan. O hoca değil, hukuk reisidir. Ya, ben onu hoca sanıyordum. Şimdi nerede? Bir eve taşındı, çocukları gelecekmiş. Yazık, tanışmalıydık. Epey zaman sonra bir başka yerde bu hukuk reisiyle tanıştım. Bu adamın yüzü beni aldatmamış, bütün onunla konuşanların, işi olanların sevdikleri, saydıkları bir insandır. Adam oğlunun adalet yapmak, hakkı hak etmek istemesi gibi karışık, dolaşık bir iş ancak böyle insanların ellerinde olursa iyi ve manalı olabilir. Reisin bıraktığı oda bir zaman boş kaldı. Sonra Hasan Bey birini getirdi, koydu. Hüseyin Bey adında kısa boylu, iri, uzun kumral bıyıklı, gözlüklü, lacivert giyimli bir adam. Onu Hasan Bey'in odasında gördüm. Hasan Bey sandalyede oturmuş, Bu adam da Hasan Bey'in karyolasının ayak ucuna ilişmiş. O söylüyor, Hasan Bey de dinliyordu. Beni görünce bu yabancı adam ayağa kalktı.
Ayrım sonu.